Ayrım 10, Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağal, sayfa 83. 3.45, yazı. Hunlara ait herhangi yazılı materyal bulunamamıştır. Dolayısıyla yazılı edebiyatın varlığından haberdar değiliz. Yalnız Çin kaynaklarında kayıt tutulmuş Hun diline ait bazı sözler vardır. Bunları okuyup anlamak çok zor da olsa şu anlamlandırmalar yapılmaktadır. Tengri, kutu, yabgu, kınrak, kılıç, emçi, epçi, tuplu, toplu, teber, temir, ordu, karargah. Bunun yanında sözel kültürün ve edebiyatın geliştiği mümkündür. Bu şekilde bilgiler ve edebi ürünler nesilden nesile aktarılıyordu. Ayrıca milattan sonra 4. yüzyıla ait bir beyit söz konusudur. 3.46 Cezalandırma. Hun kanunlarında bir kişi eğer adam öldürmek maksadıyla bıçağını sıyırırsa idam edilir. Hırsızlık yapanın mallarına el konulur, bir suçluya hafif bir ceza verilecekse bir uzvu ezilir. Ağır ceza verilecekse idam edilirdi. Hapis müddeti 10 günü geçmezdi. Mahkumların sayısı ancak birkaç kişidir. Hun sosyal hayatını düzenleyen kanunlar Çin'deki gibi karışık ve zor uygulanır değil, kısa ve kesin hükümlerdi. Cezaların ağır olması, caydırıcı gücü ve milletin erdem sahibi olmasını, suçluların sayısının çok az olması sonucunu doğuruyordu. Bu konuyu Çin kaynakları, mahkumların sayısı ancak birkaç kişidir ifadesiyle açıklarlar. Kanunlar karşısında hiç kimse ayrıcalıklı değildi. Devlet memurlarının kanunları ve devlet işlerini iyi bilip uygulaması gerekiyordu. 3.47 Dini inanışlar. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Hunların inanç sistemi şu üç noktada toplanıyordu. 1. Tabiat kuvvetlerine inanma. 2. Atalar kültü. 3. Gök tanrı dini. Aslında genel olarak bakıldığında tüm bozkır topluluk ve devletlerinin inanç sistemleri buna uygun gelişmiştir. Bu bağlamda Hunların inanışlarının bozkırda doğan inanç sisteminin ilk tipi sayabiliriz. Hunlar yılın ilk ayında hükümdarın Shan Yu sarayında ve ilkbaharda 5. ayda Haziran'da Ongin Irmağı bölgesindeki Longsheng Ejder şehrinde ve sonbaharda Tayilin'de gök tanrıya, atalara, tabiat kuvvetlerine at ve koyun kurban ederlerdi. Hunlar bozkırdaki diğer topluluk ve devletlerde olduğu gibi yapacakları işlerin akıbetini ve isabetini ayın ve yıldızların hareketlerine göre kontrol ederlerdi. Hunlarda ölüm halinde yas törenleri yapılırdı. Ölmüş büyüklere tazim ve atalara saygı baba hukukunun inanç sahasındaki belirtisi olarak görülmektedir. Milattan önce 79 yılında Hun hükümdar mezarlarına tecavüz edilmesi sebebiyle Tunguz Wuhuanlara savaş açılmıştı. Wuhuanların mezarları soymasının sebebi ölülerin silahları, kıymetli eşyaları, tam teçhizatlı atları ile kadınların mücevherleri ile gömülmesidir. Değerli eşyalarını da ölüyle gömmek suretiyle öteki dünyada daha rahat yaşamalarının sağlandığı düşünülüyordu. Ölenin yeri belli olsun diye kurgan inşa ederler, mezarın üstüne tümsek yaparlar veya geniş daireler şeklinde taş yığarlar, hatta taş heykeller dikerlerdi. Hunlarda ataların ruhunu ve gök tanrıya kurban olarak at ve koyun kesilirdi. Bunların da erkekleri seçilirdi. Bundan dolayı Asya Hun İmparatorluğu'na ait mezarlarda, kurganlarda bol miktarda at iskeleti bulunmuştur. Büyük Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Motu, M.Ö. 176 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği mektupta kendisinin Tanrı tarafından tahta çıkarıldığını kaydederek askeri zaferlerini önce Gök Tanrı'nın inayetiyle kazandığını belirtmiştir. Bir başka Hun hükümdarı Shun Qin'in M.Ö. 160-126 Çin İmparatoru tarafından 133'te Ma'ide hazırlanan tuzaktan kurtulunca Tanrı takdir buyurduğu için kendini koruduğunu söylemiştir. bir başka başarısını Tanrı'nın işi olarak açıklamıştır. Milattan sonra 4. yüzyıl başlarında bir Hun devleti kuran Liu Yuan'ın yiğitliği karşısında genç yeğeni Gök Tanrı bu kişiyi Hunları düşünerek dünyaya getirdi demişti. Liu Yuan de Shin prenslerinin birbirleriyle mücadeleleri karşısında Gök'ün iradesine karşı gelinemeyeceğini belirtmişti. Milattan sonra 328 yılında diğer bir Türk hükümdarı bir başarısı üzerine kollarını semaya kaldırarak "Ey Gök Tanrı, sana şükürler olsun" diye duygularını dile getirmişti. Milattan önce 48'de Ho Han Ye adlı hükümdarın Çinlilerle yaptığı anlaşma gereğince yemininden dönen taraf Tanrı'nın cezasını çeksin denilmiştir. Sonra kurban kesilerek ant içilmişti. Gök Tanrı yanında yıldızlara, güneşe ve aya da saygı gösterilirdi. Milattan sonraki asırlarda kuzey Çin'de devlet kuran Hunlar zaman içinde Budizm'e girmişlerdir. 348. Devlete isyan. Büyük Hun İmparatorluğu'nda merkezi idarenin zayıflaması üzerine ülkenin değişik bölgelerinde sık sık isyanların çıktığı görülmektedir. Bu isyanlar hakkında yukarıda bilgi verilmiştir. İsyanların çıkmasında özellikle Çinlilerin Hun hanedan ailesinden gelen beyleri kışkırttığı, bazen devlete bağlı diğer boyları tahrik ettiği anlaşılmaktadır. Bu isyanların çoğunda devlet idaresi büyük zarar görmüştür. Hatta imparatorluk kökünden sarsılmış, birkaç parçaya da bölünmüştür. Bu açıdan bakıldığında en önemli isyan M.Ö. 56 yılında hükümdar Huan Ye'nin Çin'e tabi olmak istemesi üzerine kardeşi Shi Qin'in isyan etmesidir. Neticede Shi Qi kendine bağlı olanlarla birlikte batıya Fergana bölgesine doğru ilerlemiş, orada ayrı bir devlet kurmuştu. Fakat üzerine gönderilen Çin kuvvetlerince mağlup edilerek ortadan kaldırılmıştır. 349. Savaş, silah kullanımı ve diplomasi. Hun ordusu, diğer bozkır orduları gibi yerleşik imparatorlukların ordularından farklıydı. Bu fark 3 önemli konuda belirmektedir. 1. Hun ordusu ücretli değildi. 2. Hun orduları daimiydi. 3. Hun orduları temelde süvarilerden kuruluydu. Hun ordusu onlu teşkilat üzerine kurulmuştu. İlk defa hükümdar Motu'nun devrinde kurulduğu anlaşılan onlu sistem daha sonra büyük bir imparatorluğun kuruluşuna katkı sağlamıştır. Ağır hareketsiz kütle muharebesi usulüne göre yetiştirilmiş ağır teçhizatlı orduların aksine hafif ve hareketli süvarilerden kurulu Hun bozkır ordusu, süratli, ani ve şaşırtıcı hücumlara dayanan dağınık savaş sisteminde birlikler arasındaki işbirliği ancak küçük birliklerin birbirleriyle olan iç bağlantılarıyla sağlanıyordu. Onlu sistem diğer yandan ordunun kabilevi ayrılıkçı hareketlerden kurtulmasını sağlıyor ve bir devlet bütünü haline getiriyordu. Devletin bütün gücünü savaşta ve barışta ortak gayeler etrafında birleştiriyordu. Yani kabileden kurtarıp millet haline gelmeye katkı sağlıyordu. Ayrıca devlet mekanizmasının askeri disiplin içinde çalışmasını temin ediyordu. Hun ordularının asker sayısı hakkında yabancı kaynakların verdiği abartılı rakamlar olsa da yine de sayısının kalabalık olduğunu söylemek mümkündür. Diğer ordular askerleri beslemek için binlerce baş sığır sevk etmek zorunda kalırken Hunlar bu ihtiyaçlarını et konservesiyle karşılıyorlardı. Hun ordusu ayrıca etkili silahlarla donatılmıştı. Çift kavisli yaylar, ıslıklı oklar, çengelli temrenler gibi özellikler ön plana çıkıyordu. Aslında başlıca silah ok ve yaydı. Ok ve yay bir av aleti olarak eski çağlarda bütün topluluklarda görülmesine rağmen Hunlar onu çok etkili bir savaş aleti haline getirmişlerdir. Özellikle yayı hızla koşan bir at üzerinde etkili bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle uzak savaş usulünü savaş taktikleri sisteminde yenilik getirmişlerdir. Miğfer giyen, kendileri ve savaş atları için zırh kullanan Hunlar, at sayesinde süratli manevra kabiliyetine sahip oldukları için uzaktan savaşı tercih ederlerdi. At sayesinde süratli manevra kabiliyetine sahip oldukları için uzaktan savaşı tercih ederlerdi. Çeşitli yayları vardı. Bunlardan gerilmesi en güç fakat vuruculuğu en fazla olanı tersine gerilmek suretiyle kullanılan çift kavisli yaylardı. Oklar da çeşitliydi. Bunlar arasında ilk defa Motu zamanında kullanıldığı bildirilen ıslıklı veya vızıldayan oklar en korkunç olanıydı. Hunlar dolu dizgin giden at üzerinde dört tarafa ok atmakta ustaydılar. Düz, yivli veya çengelli temrenler, ok uçları kullanan ve iyi kement atmasını bilen Hunlar, yakın muharebede kargı, mızrak, süngü, kalkan ve kılıç kullanırlardı. Birliklerine göre değişen şekillerde flamalar taşırlardı. Savaş meydanlarında süvariler, atların renklerine göre belirli yerlerde mevki alıyorlardı. Bunun dört kozmik yönle ilgili olduğu ileri sürülmüştür. Hunların savaş zamanlarında yağmurun yağması en çok çekindikleri konudur. Çünkü yağmurun yağmasıyla yaylar işlemez hale geliyordu. Hunlar bu yüzden gece seferlerinde dolunay zamanını beklerlerdi. Düşmandan esir yakalayan ödüllendirilir, savaşta ölen Hunların cesetleri düşman elinde bırakılmamaya çalışılırdı. Böyle cesetleri getirilenlere ölünün malları verilirdi. Hun ordularının uyguladıkları savaş stratejisi iki esasa dayanıyordu. 1. Keşif seferleri, 2. Yıpratma savaşları. Ele geçirilmesi planlanan ülkelerin önceden küçük müfrezelerle gözden geçirilmesi gerekiyordu. Bu çeşit seferler bazen yıllarca sürüp çok uzak mesafelere uzanabiliyordu. Olumlu sonuç alınan keşif seferlerinden sonra yıpratma harekatına girişilirdi. Küçük akıncı müfrezelerinden başka kalabalık seri hareketli birliklerce düşmanın yığınak merkezlerine, önemli yol kavşaklarına, yiyecek ve malzeme depolarına yöneltilen bu harekatı düşman güçsüz düşürülünceye kadar devam edilirdi. Bazen sınır boylarında belirli genişlikte insan ve askerden arındırılmış arazi bırakılırdı. Hun hükümdarı Motu böyle bir araziyi tehditlerine rağmen Tunghu'lara vermemişti. 4. Hunlar zamanının halk kitleleri. 4.1. Tinglingler. Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurulmasıyla birlikte Orta Asya'nın doğusunda ve batısında yaşayan boylar onlara bağlanmaya ya da karşılıklı mücadeleye başlamışlardı. Dolayısıyla bundan sonraki yüzyıllarda boyların içinde bulunulan duruma göre Hunlarla savaş ve barış ilişkileri söz konusudur. Kaynaklar doğrudan Hunları anlattıkları için çoğu zaman onlardan doğrudan değil dolaylı haber vermektedir. Yani olaylar Hun eksenli açıklanmaya çalışılmıştır. Başka bir ifadeyle Hunların tarihi diğer boylarla iç içe geliştiğinden Tinglingler ve diğer boyların tarihinin Hunlardan ayrı incelenmesi mümkün değildir. 4.2. Coğrafi dağılımlar. Motu tarafından Büyük Hun İmparatorluğu, M.Ö. 209 yılından sonra Orhun Irmağı havzasında hızla geliştirilmeye başlandığında etrafındaki değişik kavim ve boyları teker teker hakimiyeti altına aldı. Bu anda karşımıza konumuz itibarıyla Baykal Gölü'nün batısından Güney Sibirya'ya Yenisey havzasına kadar uzanan sahada önemli en eski Türk boylarından Tinglingler çıkmaktadır. Tinglinglerin yönetici olan grupları da bu bölgede yaşıyordu şeklindeki ifadelerden siyasi ağırlıklarının da Güney Sibirya'da olduğunu kestirebiliriz. Aradan geçen yüzyıllarda onların batı grubu İrtiş Irmağı, güney grubu ise Gobi Çölü'nden Çin'e doğru yayıldı. Kuzey grubunu ise Baykal-Yenisey civarında yaşayanlar oluşturuyordu. Batı grubu önce Güney Kazakistan'a ulaştı, sonra Avrupa'ya yöneldi. Güney grubu Sarı Irmağ'ın doğduğu yere doğru yayıldı. Yani Türk kökenli toplulukların Çin'e genişleme alanını takip etti. Onların Motu devrinden önceki durumları hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Ancak tabii ki diğer boylar gibi bunlar da birdenbire o anda ortaya çıkmamışlardı. Tarihin bilinmeyen karanlık devirlerinden Büyük Hun İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar varlıklarını sürdürüyor olmalarıydı. Tarihin bilinmeyen karanlık devirlerinden Büyük Hun İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar varlıklarını sürdürüyor olmalıydılar. Tinglingler her ne kadar milattan sonraki devirlere kadar varlıklarını devam ettirme başarısını gösterdilerse de tarihi kaynaklar Çin'e uzak olmalarından dolayı bu boyla ilgili bize daima çok az malumat vermektedir. Fakat konuyla ilgili önemli bir gerçek varsa, o da araştırmacıların çoğunun dediği gibi daha sonraki asırlarda ortaya çıkan Kanglı, Kaoche ve Töles boylarının onların devamı olduğudur. Yine Tinglingler, Hute, Kırgız gibi diğer boylar arasında insan sayısı bakımından en kalabalığıydılar. Onların coğrafi açıdan çok geniş alana yayılmaları ve kalabalık olmaları daha sonraki devirlerde açıkça görüleceği gibi Türk boylarının çoğunluğunun temelini meydana getirdikleri konusunu gündeme getirmektedir. Nitekim diğerlerine nazaran daha fazla tarihi olaylarda rol oynayan adı geçen boy grubunun adının Türkçesinin Tiyinli, Sincaplı anlamına geldiği konusunda görüşlerde bulunmaktadır. 4-3 İlk yaşadıkları yer. Tarihi kaynakların ilk ifadesine göre Tinglingler Hunların kuzeyinde bulunuyorlardı. Ancak onların yaşadıkları herhangi bir bölge veya yer adı kesin olarak verilmemiştir. Bu onların öncelikle Çinliler tarafından henüz yeterince tanınmadıklarını ve ayrıca çok geniş sahaya yayıldıklarını göstermektedir. Daha sonraları Batı Türkistan'da Maveraü'n-Nehir, Kangchü'nün kuzeyinde yaşıyor olduklarının ifade edilmesi de bu yöndeki fikrimizi desteklemektedir. Neticede Tinglinglerin Baykal Gölü'nün batısından Yenisey Nehri'nin kaynakları Güney Sibirya ve Batı Kazakistan bozkırlarına kadar uzanan bir sahaya yayılmış olmaları söz konusudur. Diğer taraftan arkeolojik araştırmaların sonucuna göre coğrafi durumlarına da bakılarak M.Ö. 12-7. yüzyıllar arasında varlığı tespit edilen Karasu kültürünün Tinglinglerin atalarına ait olduğu da ileri sürülmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu, Motu'nun tahta çıkıp kuvvetlenmesinden sonra M.Ö. 209 Tinglingler onlara bağlandı. Konuyla ilgili kaynakların hiçbirinde Tinglinglerin Hunlara bağlandığı tarih kesin olarak belirtilmemiştir. Bu sıradaki tarihi hadiseler kronolojik sırayla takip edildiğinde söz konusu bağlanmanın M.Ö. 206-201 yılları arasında gerçekleştiği sonucuna varılabilir. Hun hükümdarı Motu'nun hücumuna maruz kalan Tinglinglerin daha sonra yaklaşık 100 yıl kadar kaynaklarda adlarına rastlanmamaktadır. Bunun sebebi hiç şüphesiz Büyük Hun İmparatorluğu içinde yer almaları ve bu devletin bir unsuru olup herhangi bir isyan hareketinde bulunmamalarıdır. Dolayısıyla herhangi bir olaya karışmadıkları için Çin kaynaklarındaki belgelerde adlarının kaydedilmesine gerek görülmemiştir. Başka bir ifadeyle Çinliler herhangi bir şekilde onlardan haberdar olmamışlardır. 4-4 Sürgüne yollanan Çinli elçi. M.Ö. 101 yılında bir Çin elçisi Su Wu, Hun hükümdarı tarafından Baykal Gölü taraflarına sürgüne gönderilmişti. Adı geçen elçi bir süre sıkıntı içinde bu bölgede yaşadıktan sonra Hun hükümdarının küçük kardeşi Yuqian ile karşılaştı. Söz konusu Hun prensi Baykal Gölü'nün kenarında avlanırken rastladığı Su Wu'ya gayet iyi davranmış, hatta onunla birlikte avlanarak yakınlaştıktan sonra deri elbiseler ve yiyecek malzemeleri gibi ihtiyacı olan şeyleri vermişti. Bu arada elçi ok ve yay yapımını öğrenmiş, avcılıkta ustalaşmıştı. Ancak bir süre sonra söz konusu Hun prensi öldüğü zaman Çinli elçi kendisine ağır şartlarda yardım eden olmayınca eskisi gibi zor durumda kalmıştır. Elçinin sürgünde bulunduğu sırada Tinglinglerin arasında yaşamış olması bizim bu boy hakkında bilgi almamızı sağlamıştır. Wei Lue adlı bir başka Çinli devlet adamı, Han Hanedanı'nın imparatoru Wu Tin'in saltanatı esnasında Hunlara sığınmıştı. Aslında onlar iki kişi olup ikincisinin adı Li Ling idi. Hun hükümdarı Li Ling'i Kırgızlara, Wei Lue'yi ise Tinglinglere göndermişti. Böylece onları Çin'den uzak sahalara yollayarak bir bakıma can güvenliklerini sağlamayı düşündü. Çin kaynaklarına göre kanında bozkırlılık olan Wei Lue, Han hanedanının durumunu iyi bildiği için Hun hükümdarına danışmanlık yaptı. Bu yüzden Hun devletinde yüksek idareciler arasına katıldı. Arkasından da Güney Sibirya'daki Tinglinglerin üzerine idareci olarak tayin edildi. Wei Lue, Hun hükümdarı Hu Yantin'in tahta çıkışının 7. yılından, M.Ö. 79 önce öldü. Tinglingler üzerinde idarecilik süresi 10 yıldan fazla sürmüştür. 4-5. Sibirya'da bulunan şehir kalıntıları. 1940 yılında Sovyet arkeologları Güney Sibirya'daki Yenisey Irmağı'nın yukarı ağzında kurulu Abakan şehrinin 8 kilometre güneyinde Çin tarzında yapılmış bir saray buldular. 144 metrekarelik orta saray ve ilave 15 binadan teşekkül eden sarayın dış duvarlarının kalınlığı 2 metreydi. Etrafta yine birçok eşya ele geçmişti. Arkeologlar söz konusu binanın tarzından ve tarihinden hareketle onun Li Ling ya da Tinglingler üzerine gönderilen Wei Lue tarafından inşa ettirildiğini iddia ettiler. Bunun da öncesinde 1927 yılından başlayarak yine Sovyet arkeologları Baykal Gölü'nün güneydoğusunda şimdiki Buryat Muhtar Cumhuriyeti'nin merkezi Ulan-Ude'nin güneybatısına 16 kilometre mesafede Batı Han Hanedanı devrine ait dört köşeli bir şehir kazdılar. Şehrin dört tarafı surlarla çevrili olup batı duvarının uzunluğu 348, güney 216, kuzey 194 metredir. Doğu duvarını ise Selanga Irmağı yıkmış durumdaydı. İki büyük, dokuz küçük ev inşa edildiği görülürken çok sayıda ev eşyaları, at koşum aletleri bulundu. 4-6. Hunlara karşı işbirliği arayışları. Tinglingler M.Ö. 72 yılında Çinliler ve Wusunlar aralarında ittifak yaparak artık eski gücünde olmayan Hunları ağır bir yenilgiye uğrattılar. Onların saldırısı sonucunda Hunlar 40 bin insanlarını esir vermek zorunda kaldıkları gibi 700 bin baş kadar hayvanlarını kaybetmişlerdi. Böylece Büyük Hun İmparatorluğu yavaş yavaş eski ihtişamını kaybedip zayıfladığında Orta Asya'da yaşayan diğer Türk boylar gibi Tinglingler de adlarını tarih sahnesinde yeniden duyurmaya başladılar. Wusunlar bağlı oldukları Hun Şanyüsü'ne karşı isyan etmişlerdi. Bunun üzerine Hun hükümdarı onların yaşadığı Tanrı Dağları'na bir sefer düzenledi ve onlara ağır bir bozguna uğrattı. Fakat geri dönerken sert bir kış aniden bastırdığı için Hunların çok sayıda insanı ve hayvanı öldü. Onların uğradıkları tabii felaket sonucu zayıflamasını fırsat bilen Wuhuanlar doğrudan Wusunlar batıdan saldırınca Tinglingler de kuzeyden yağmaya geldiler. M.Ö. 71. Neticede her taraftan sarılan Hunların at, koyun ve sığırları yağmalanmıştı. Hun halkının onda üçü, hayvanlarının onda beşi telef oldu. Bu ağır kayıplardan sonra bir daha Hunlar kendilerine bağlı söz konusu boyları ve kavimleri tekrar hakimiyet altına alacak güç bulamadılar. Böylece Orta Asya bozkırlarının derinlikleri daha sonraki devirlerde de cereyan ederek karakteristik hale gelecek devlete karşı boy isyanlarının ilk örneklerini yaşıyordu. 4-7. Hunları yağmalama. Bundan 8 yıl sonra da M.Ö. 63 Tinglingler Hunlara akın yaparken görülmektedir. Çünkü o sırada Hunlar Çinliler ile yaptıkları savaşlar neticesinde epey yıpranmışlar, zayıf düştükleri gibi Voyen Chuti hükümdarı ile Hisyuliçi Wenchui arasında taht için tartışma çıkmıştı. Hun devleti adamları ikiye bölünüp onlar da iç savaşa katıldılar. Tinglingler yine onların bu karışık durumundan faydalanarak yağmalara girişmişlerdi. 3 yıla kadar süren yağmalar neticesinde binlerce kişi ve hayvanı alıp götürdüler. Onlara karşı 10 bin kişilik bir süvari birliği gönderen Hun hükümdarı intikamını alamadı. Bunun en büyük sebebi kuzey bölgelerinin soğuk, karlı, buzlu dağları arasında Tinglinglerin çok çabuk kaybolmalarıydı. Bazen de Hunlar onları yakalamayı başarıyorlardı. Yukarıda bahsettiğimiz hadiselere bakarak Tinglinglerin M.Ö. 71-51 yılları arasında yaklaşık 20 yıl bağımsız bir şekilde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Hun Devlet Meclisi'nde ağabeyi Huan Ye M.Ö. 58-31 arasında hüküm süren Hun Shanyu'su ile anlaşmazlığa düşen Qi Shanyu kendisine bağlı kütlelerle batıya doğru ilerlemişti. Bu yönde ilerlerken karşılaşıp mağlup ettiği ilk kütle Kırgızlar oldu. Onların bölgesinde merkezini kurduktan sonra M.Ö. 49 yılında Tinglingleri de mağlubiyete uğratarak kendine bağlamayı başardı. Ona bağlanan bir diğer Türk boyu ise Wuchi, Ogurlar idi. Tinglingler ise o sırada daha kuzeyde yaşıyorlardı. Qi Chin'in M.Ö. 36 yılında Batı Türkistan'a kadar uzanan bir Çin ordusuna yenilerek öldürülmesinden sonra Tinglinglerin serbest kaldığı ancak bir süre sonra tekrar kuvvetlenen doğudaki Huanye'ye bağlandıklarını düşünmek mümkündür. 4-8 milattan sonraki devirlerde mücadeleler. Milattan sonra 85'e gelindiğinde Hunlar kıtlık ve Çinlilerin uyguladığı politikalar yüzünden iyice zayıflamış, Orta Asya'da hakimiyeti ellerinden kaçırmışlardı. Kuzeydeki Tingling grubu bunu fırsat bilip yine onlara saldırdı. Ancak bu sefer durumun farklı olduğunu anlıyoruz. Çünkü doğuda Hisenpiler de batıya doğru ilerlemişler ve Hunların başkentini ellerine geçirmişlerdi. Yani doğuda kuvvetli bir rakip belirmişti. Tinglinglerin bundan sonraki 200 yıl içinde Orhun bölgesini kendilerine mekan edindikleri söylenebilir. Aynı Hisenpiler 3. yüzyıl başlarında Tinglingleri yeniden kuzeye eski topraklarına çekilmek zorunda bırakmışlardır. Hazırladığı bir ihtilalle Çin imparatoru olan Wang Mang milattan sonra 623 Hunlara karşı kullanmak üzere bazı kuzeyli boyları Çin'in Tai Chun bölgesine yerleştirdiğinde söz konusu boyların arasında bazı Tinglingler de vardı. Han hanedanı tahtını zorla ele geçirdikten sonra Hunlara karşı büyük bir sefer tertip etmek istemiş komutanlarından Yan Yu'yu Wuan Tingling gibi boylardan oluşan bir orduya kumanda etmesi için görevlendirmişti. Ordu Tai garnizonunda kaldığında Çinli kumandan Tingling ve Wuhanların kadınla çocuklarını burada rehin tutarak onların savaşmalarını ve herhangi bir isyana kalkışmalarını önlemeyi garanti altına almıştı. Ancak rehin kalan halk o bölgenin suyu ve toprağından hoşlanmamış, uzun süre kalacaklarını düşünüp kendilerinin başka bir yere gönderilmesi için izin istemişti. Fakat Wan Mang izin vermeyince isyan edip kaçtılar ve yağmalar yaptılar. Bunun üzerine geride garnizonda kalanların hepsi öldürüldü. Arta kalanlar Wan Mang'dan intikam almak için birleştiler. Fırsattan yararlanmak isteyen Hunlar, onların cesur şeflerine kendi subayları olması için teklifte bulundular. Tinglingleri bu teklifi kabul edince boyları oluşturan halk kütlesinin tamamı insanlarının hepsi Hunlara bağlandı. 5. yüzyıldan sonra kuzeyde yaşayan Türk boylarının adlarının artık Töles boyları ile beraber geçtiğini görmekteyiz. Bu yüzyılın başında Tabgaç, Topa'larla birleşerek Yuan Yuanlara hücum eden Kanglılara Tingling adının verildiğini bazı kaynaklar bildirmektedir. Tabgaç devrinde kuzeyde yaşayan Türk kavimlerinin adları Kanglı Tingling şekliyle birleşik yazılmıştı. Bu da bize Tingling Kanglı Töles devamlılığını ve bağlantısını açıkça göstermektedir. 4-9 Issız Çöl Hapishanesi. Başka bir enteresan kayıtta Tunguz Wuhuanların kendi ülkelerinde suç işleyenleri, Wusunlar ile Tinglingler arasındaki ırmak ve dağların bulunmadığı, yılanların kaynaştığı, insanın yaşamasına imkanı olmayan ıssız çöle sürerlerdi ifadesidir. 4-10 Kuzey Çin'de yığılma. Hunlar zayıflayınca onların bir kısmı Çin'in kuzeyindeki eyaletlere doğru gidip yerleşmişti. Bundan dolayı Kansu'daki Hunların arasında Tinglinglere de tesadüf edilmektedir. Tinglingler milattan sonra 60'ta Shachu'da oturuyorlardı. 5. yüzyılda ise Kansu'da görülmektedirler. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Tinglingler de Çin'e ilerlerken aynı koridoru kullanıyordu. Milattan sonra 177'yi takiben Hisiyan Pileri ağır bir bozguna uğratan Çinli kumandan Tan Shi Shua daha sonra Güney Sibirya'daki Tinglingleri de mağlup etmişti. Milattan sonra 265-419 arasında hüküm süren Shin Hanedanı devrinde Kansu'nun kuzeyinde Tinglingler bulunuyordu. Söz konusu gruplar daha da derinliklere uzanarak 4. yüzyıl ortalarında Çin'in Hopi eyaletini işgal edip orada Chungshan mevkiinde yerleşmişlerdir. Buradan Kuzey Çin'in değişik bölgelerine nakledilerek dağıtılmışlardır. 357 yılında Tölesler'le birlikte Mijung devleti tarafından bozguna uğratıldıkları bildirilmektedir. 397 yılında Tabgaçların kaynaklarında adları geçmektedir. Bunlardan bir kısmı 399 yılında Tabgaçlara teslim olmuştur. 418'de başka kavimlerle birlikte kuzeye karşı savaşa çıkmışlardır. Yine aynı Tabgaç devrinde bu devlet içinde görünen Tinglingli şahıslar ve Yuşuan'da büyükçe gruplar zikredilmektedir. Aradan 30 yıl geçtikten sonra 447 yılında bunlardan 3000 aile Anchu, Hopi'dan Shanhitse'deki başkente nakledildiler. 10 yıl sonra birkaç bin kişi Shinkising'de isyan ettiler. Çin kaynaklarına göre Çin Seddi'ne yakın bölgelerde yaşayanların dilleri Hun ve Kanglılara benzerdi. Liang Hanedanı devrinde Doğu Türkistan'daki Shanshan, Çerçen bölgesinin kuzeyinde de Tinglinglerin adından bahsedilmektedir. Artık bunlar Kanglı boyları olmalıdır. Ayrıca Mokuo anlatılırken dolaylı olarak Tinglinglerden söz edilmektedir. Milattan sonra 350'li yıllarda Çin kaynakları Tinglingleri 3 ayrı bölgede göstermektedir. Söz konusu bölgelerden biri Gobi Çölü'nde, ikincisi Baykal Gölü'nün güneyinde, üçüncüsü Kazakistan bozkırlarında bulunuyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 95.